Yorumunu yapmakta olduğumuz Rut kitabının 2. bölüm 11. ayetine geldik. İlk 10 ayette şöyle okuyoruz. Naomi'nin Boaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimelek'in boyundan olan Boaz, ileri gelen varlıklı bir adamdı. Bir gün Moavlu Rut, Naomi'ye şöyle dedi. İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim. Naomi, git kızım diye karşılık verdi. Böylece Rut gidip tarlalarda orakçıların ardında başak devşirmeye başladı. Bir rastlantı sonucu kendini Elimelek'in boyundan Boaz'ın tarlasında buldu. Bu arada Betlehem'den gelen Boaz orakçılara Rab sizinle olsun diye seslendi. Onlar da Rab seni kutsasın karşılığını verdiler. Boaz orakçıların başında duran adamına kim bu genç kadın diye sordu. Orakçıların başında duran adam şu karşılığı verdi. Naomi ile birlikte Moab topraklarından gelen Moablı genç kadın budur. Bana gelip izin ver de başak devşireyim, orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu. Çardağın altında pek az dinlendi. Bunun üzerine Boaz Rut'a, dinle kızım dedi. Başak devşirmek için başka tarlaya gitme. Buradan ayrılma. Burada benim hizmetçi kızlarla birlikte kal. Gözün orakçıların biçtiği tarlada olsun. Kızların ardından git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca var git, kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç. Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boaz'a bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun dedi. Boaz şöyle karşılık verdi. Kocanın ölümünden sonra kaynanan için yaptığın her şey bana bir bir anlatıldı. Anneni, babanı, doğduğun ülkeyi bıraktın, önceden hiç tanımadığın bir halkın arasına geldin. Naomi ile birlikte İsrail topraklarına geldiği zaman Boaz'ın Rut'la karşılaşmamasının bir nedeni hakimlerin yönetimde bulundukları zamanlarda yürütülen sayısız kampanyalara katılmış olabileceğidir. Hatırlarsanız Boaz'ı zengin, güçlü bir adam olarak tanımlamıştık. Kuşku yok ki Boaz bir askerdi aynı zamanda. Bu nedenle bu küçük Moavlı kadın hakkındaki bilgileri ancak Betlehem'e geri döndüğünde duymuştu. Rut'la ilgili söylenenler oldukça iyi şeylerdi. Hemen hemen her yerde olduğu gibi Betlehem'de de dedikodular yapılıyordu. Kasabalılar kuşkusuz bu Moavlı küçük kadınla ilgili olarak da dedikodu yapıyorlardı. Ama ilginçtir ki onunla ilgili olarak iyi şeyler söylüyorlardı. Evet, Rut'a hayran kalmışlardı. Bu yabancı kız ülkemize geldi. Geleli kaynanasına sadık bir hayat yaşıyor. Zaten buraya kaynanasıyla birlikte gelmesi bile büyük bir fedakarlıktır. Erkeklere çalım atıp kötü şeyler yapmaktan çok uzak ve mükemmel bir kimse. Evet, bu ve buna benzer şeyler diyorlardı. Boaz, Rut'un güzelliği kadar bu güzel niteliklerini de duyduktan sonra Rut'a haklı olarak aşık olduğunu anlamıştı. Rut'un ne tür sıkıntılara katlandığını anlayan Boaz, bakın Rut'a neler söylüyordu. Rab yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrail'in Tanrısı Rab seni cömertçe ödüllendirsin, bereketlesin. Rut 2. bölüm 12. ayet. Rut Betlehem'e Rab'be güvenmeye gelmişti. Kendi ülkesini, yerini, yurdunu terk edip bu köklü kararı almasının nedeni buydu. Naomi'nin yaşayan tanrısının kendisinin de tanrısı olacağını söylemişti. Putperestlikte yaşayan ve gerçek diri tanrıya dönen Rut, tanrıya olan güveni ve imanıyla yola çıkmıştı. Ve şimdi artık tanrının bir çocuğuydu. Rut'un İsrail ülkesinde bıraktığı izlenim buydu. Ve Boaz Rut'a şöyle dedi. Karşılığın dopdolu olsun. Bu kararından dolayı Rab seni ödüllendirsin. Evet, Boaz böyle diyordu ve eğer Rut'un ödüllendirilmesi ve bereketlenmesi için Boaz'ın elinde imkanlar vardıysa, Boaz bunları en kısa zamanda uygulamaya koyacaktı. Çünkü Rut'u seviyordu ve ona aşık olmuştu. Bu düşkün durumundan Rut'u kendisi kurtaracaktı. Rut'un bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. Rut, "Bana çok iyi davrandın efendim," dedi. "Kölelerinden biri olmadığım halde söylediğin sözlerle beni teselli ettin, yüreğimi okşadın." Rut 2. bölüm 13. ayet. Rut'un burada gösterdiği tepki ilginçtir. Hiç kimseden herhangi bir teselli beklememişti. Herhangi bir kimsenin kendisine gelip dostça konuşmasını ummuyordu. Bunları beklememesinin nedeni Rut'un Boaz'ın cariyelerinden biri olmayışıydı. Boaz'ın Rut'u fark etmesinin bir nedeni de bu olmuş olabilirdi. Çünkü Rut diğer kızlara hiç benzemiyordu. Bugün öyle bir toplumda yaşıyoruz ki herkes bireysellikten ve herkesin kendi düşüncesine sahip olmasından söz ediyor. Bundan epey bir zaman önce kalabalık bir grup lise öğrencisinin katıldığı bir konferansa katılmıştım. Bu konferansı onlar düzenlemek istemişler ve beni de düzenleyecekleri bu konferansa konuşmacı olarak davet etmişlerdi. Ben daveti kabul edip yanlarına gittim. Lise çağındaki gençleri bilirsiniz. Kalplerinde büyük değişmeler ve hareketlenmeler yaşarlar. Anne ve babalarının görgü ve alışkıları onlara eskimiş gelir. Yenilik ararlar ve biraz da isyancıdırlar. Tanrı bizi belli bir amaç için bu şekilde yarattı ama şu anda bu konuya girmeyeceğiz. Bu gençler özgür birey olmaktan, kendi özgür düşüncelerine sahip olmaktan ve farklı olmaktan söz ediyorlardı. İşin ilginç tarafı neydi biliyor musunuz? Hepsi birbirine benziyordu. Hepsinin saçı tek tipti. Evet, tek elbise giyip hepsi de kendisini aynı biçimde açıklıyordu. Ben de karşılarında oturdum ve kendimi gülmekten alamadım. Bu kadar keyiflendiğimi çok merak ettiler. Oysa benim ilgimi çeken nokta şuydu ki, bu insanlar herkesten farklı olmak istediklerini söyledikleri halde hepsi aynı biçime bürünen, birbirinden hiç de farkı olmayan insanlar olmalarıydı. Ama Rut farklı bir kimseydi. Boaz'ın ona aşık olmasının nedeni de onun farklı biri olmasıydı. Bazılarımız diğerlerinden biraz farklı olabilirler. Giyim olarak değil ama yaşam biçimiyle farklı olabilirler. Zaten eğer iman edip Tanrı'nın bir çocuğu olmuşsanız zaten farklı birisiniz. Düşüncenize gelince imanlı bir kimse kalabalık karşısında farklı düşünen bir kimsedir. Öyle düşünmek durumundadır aynı zamanda. Çünkü imanlılar dünyada kalabalık karşısında azınlık durumundadırlar. İman etmeyen çoğunluk karşısında iman eden azınlığın düşünce ve yaşam biçimi elbette ki farklılık gösterecektir ve göstermelidir de. Ama şimdi yine Rut ve Boaz hikayesine geri dönelim ve incelememizi sürdürelim. Bazen gelişmeler ne yönde ilerliyor? Boaz Rut'u yemeğe davet ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bundan binlerce yıl önceki dönemleri medeniyetten uzak ve cehalet dönemi olarak düşünmüştünüzdür değil mi? Ama öyle değildi. Bir görgü, bir uygarlık, gelişmişlik elbette vardı. Bakın bu olayda Boaz sabahleyin Rut'la tanışıyor. Tanışır tanışmaz onu öğle yemeğine davet ediyor ve Rut da onunla aynı gün öğle yemeği yiyordu. Yemek vakti gelince Boaz Rut'a "Buraya yaklaş, ekmek al, pekmeze batırıp ye," dedi. Rut varıp orakçıların yanına oturdu. Boaz ona kavrulmuş başak verdi. Rut bir kısmını yedikten sonra doydu, birazını da arttırdı. Buna dikkat edin. Rut bir kısmını yedi, birazını da arttırdı. 14. ayet. Buna sonra diyeceğim neden arttırdı. Şu soruyu tekrar sormak istiyorum. Boaz Rut'la ilgileniyor muydu yoksa ilgilenmiyor muydu? Aman olur mu? İlgilenmek ne kelime? Bu kıza aşık olmuştu ve onu kendisine eş olarak alabilmek için bundan sonra elinden gelen her şeyi yapacaktı. Ama ileride de göreceğimiz gibi yollarında büyük bir engelle karşı karşıya geleceklerdi. Yemek vakti gelince Boaz Rut'a "Buraya yaklaş, ekmek al, pekmeze batırıp ye" dedi. Rut varıp orakçıların yanına oturdu. Boaz ona kavrulmuş başak verdi diye okumuştum. Ve Rut bir kısmını yedikten sonra doydu, birazını da arttırdı. Buna dikkatinizi çekmiştim değil mi? Şimdi bakın ne diyor. Başak devşirmek için kalkınca Boaz adamlarına "Demetler arasında da başak devşirsin, ona dokunmayın" diye buyurdu. Hatta onun için demetlerden başak ayırıp yere bırakın da devşirsin. Sakın onu azarlamayın. Böylece Rut akşama dek tarlada başak devşirdi. Devşirdiği başakları dövünce bir efe kadar arpası oldu. Bunu yüklenip kente döndü. Devşirdiklerini gören kaynanasına ayrıca tarlada doyduktan sonra arttırdığı başakları da çıkarıp verdi. Görüyor musunuz? Rut kendisine verilen o yiyecekten biraz da kaynanasına ayırmıştı. Görüyorsunuz değil mi? Arada ne kadar güzel bir sevgi bağı vardır. Gerçek anlamda bir ana kız gibiydiler. Kendisi yiyor ama yerken onun yarısını da kaynanasına saklıyordu. Boaz kendi işçilerine emrediyor. Rut'a karşı gayet nazik ve anlayışlı olacaksınız diyor. Bırakın demetler arasında başak toplasın. İsterseniz tarlada olup bitenleri biraz daha size açmaya çalışayım. Yahudi şeriatına göre yoksul kimseler tarladan ürün kaldırıldığı zamanlarda tarlalara gider, orakçıların arkasından yürüyerek onların kesmeyip bıraktıkları ya da yere düşürdükleri başakları kendileri için toplayabilirlerdi. Bazen de bu toplama işini yapan yoksullar ürünün iyi olduğu yerlerde toplamak isterlerdi ve tarla sahibi de onların orakçıların gerisinden gelmelerine özellikle dikkat ederlerdi. Ama Boaz burada orakçılarına "Bırakın Rut sizin orak biçtiğiniz yere kadar gelsin. Sizinle birlikte toplasın" diyordu. Ve Boaz yasayı çok iyi bilen bir adamdı. Şeriat yasasının bu konuda ne dediğini çok iyi bildiğinden orakçılarına yere düşürdükleri başakları geri dönüp toplamamaları konusunda uyarıyordu. Bir adım daha ileri giderek onlara "Rut hemen arkanızda başakları toplarken şöyle etrafınızı kontrol edin. Eğer kimse bakmıyorsa mahsustan başaklarınızdan bazılarını yere düşürün ve işinize devam edin. Başakların düştüğünü görüp size "Hey, başakları düşürdünüz" derse ona "Fark etmez, onları sen al. Biz geri dönüp onları alamayız" diyordu. Böylece Rut akşama kadar tarlada başak devşirdi diyor 17. ayette. Devşirdiği başakları dövünce bir efe kadar arpası oldu. Bir sepet dolusu buğday ya da arpa toplamıştı Rut. O günlerde bir sepet dolusu buğday veya arpa epey para ederdi. Özellikle bu kadın için çok büyük bir şeydi. Bunu yüklenip ne yapıyor? Kente dönüyor. Devşirdiklerini gören kaynanasına ayrıca tarlada doyduktan sonra arttırdığı başakları da çıkarıp verdi. Naomi, "Bugün nerede başak devşirdin? Nerede çalıştın?" diye sordu. "Sana bunca yakınlık göstermiş olan her kimse kutsansın." Rut tarlasında çalıştığı adamdan söz ederek kaynanasına "Bugün tarlasında çalıştığım adamın adı Boaz" dedi. Rut 2. bölüm 18-19. ayetler. Rut bu kadar çok arpayı toplayıp Naomi'ye getirdiği zaman Naomi çok şaşırdı ve "Bugün neredeydin? Bugün sana biri uygun olmayan bir teklifte mi bulundu yoksa?" Rut kaynanası Naomi'ye tüm olup bitenleri anlattı. O ana kadar Rut Boaz'ın kim olduğunu gerçek anlamda bilmiyordu. Ama Naomi biliyordu. Naomi gelinine "Rab sağ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemeyen Boaz'ı kutsasın" dedi. Sonra ekledi. "O adam akrabalarımızdan hem de yakın akrabalarımızdan biridir." 20. ayet. Yakın akraba İbranice'de Guel sözüdür. Kutsal yasaya göre ailenin muhtaç kalan üyelerini korumakla yükümlü yakın akrabadır. Türkçe'de yakın akraba diye çevirdiğimiz İbranice'de geol sözcüğü bugün bizim küçük yaşlarımızda karşılığı olmayan ikinci ilginç yasadır. Ama bu yasa Tanrı'nın yoksulların geçimlerini sağlayan bir yasaydı. Tanrı ruhsal yasasını, şeriatı özellikle İsrail ulusu ve Filistin toprakları için vermişti. Musa peygamber tarafından verilen bu ruhsal yasa o dönemde ve o ülke için çok muazzam ve güzel bir yasaydı. Boaz gerçekten Naomi'nin yakın bir akrabasıydı ve Rut arpa toplamak için doğru tarlaya gitmişti. Evet, Rut kitabında yakın akrabalık göreviyle ilgili şeriat yasasının nasıl uygulandığını açık bir şekilde görüyoruz. Musa aracılığıyla verilen tüm yasaların uygulanış biçimlerine örnek olarak kutsal kitapta her zaman rastlamak mümkün bulunuyordu. Ama yakın akrabalık göreviyle ilgili yasa ve daha önce sözünü ettiğimiz diğer iki ilginç yasaya da bu küçük Rut kitapçığında rastlayabiliyoruz. Bunlardan biri yoksulların geçimlerini karşılayabilmesi için verilen yasaydı. Bize garip gelebilir ama o dönemlerde yoksul kimselerin geçimlerini karşılayabilmeleri için bağ ve tarlalara gidip tarla sahibinin işçilerinin ürünü bir defa topladıktan sonra geri kalanlarını kendileri için toplayabilmelerine izin veren bir yasaydı bu. Gerçekten de tarla ve bağlarda arta kalan ürünlerin miktarı çok fazla olurdu. Gerçekten de Tanrı'nın yoksulların geçimi için belirlediği yasa, insan onuru için de çok olumlu bir yasaydı. Onlara aldıkları şeyleri çalışarak elde etme fırsatını sağlayarak, onları dilencilikten, ona buna avuç açmaktan kurtarıyordu. Burada Rut'un hikayesinde yakın akrabalık göreviyle ilgili yasanın uygulanmasını görüyoruz. Bu yasa eski antlaşmada Levililer 25. bölümde bulunmakta ve 3 ayrı alanı kapsamaktadır. Bunları toprakla ilgili, bireyle ilgili ve dullarla ilgili olarak adlandırabiliriz. Boaz, adının anlamı Tanrı kralımdır olan Naomi'nin kocası olan Elimelek'in yakın bir akrabasıydı. Bence Elimelek'le Boaz amca çocuklarıydı. Eğer öyleyse bunlar kuzendiler ve Boaz Rut'un ilk kocasının kuzeniydi. Naomi, Rut'a Boaz'la ilgili gerçekleri anlatarak Rut'u bilgilendiriyordu. Bu ayette Goel yani yakın akraba sözcüğü üzerinde vurgu bulunur. Peki ne demektir yakın akraba? İsterseniz bu yasaya ilkin toprak ve tarlalar ilişkisinde bakalım. Tarlanız temelli olarak satılamaz çünkü bana aittir. Sizse yabancısınız, konuğumuzsunuz. Miras alacağınız ülkenin her yerinde tarlanın asıl sahibine tarlasını geri alma hakkı tanımalısınız diyor Leviler 25-23-24. Ayetlerde. Peki Tanrı bunu nasıl yapacaktı? Bunu yine eski antlaşmadan okuyalım. Kardeşlerinizden biri yoksullaşır, toprağının bir parçasını satmak zorunda kalırsa en yakın akrabası gelip toprağı geri alabilir. Leviler 25-25. Evet, yakın akrabalık yasası toprak ve tarlalar bağlamında böyleydi. Şimdi bu yasanın nasıl uygulandığına bir bakalım. Tanrı Yahudi ulusuna bir toprak vaat etmişti. Yahudi ulusu bu topraklara girdiği zaman bu topraklar kendilerine vatan olacaktı. Yani bu toprakları kendilerine vatan yaptılar. Bu topraklar kendilerinindi. Ne var ki bu topraklarda tek bir koşulla yaşayabilirlerdi. Tanrı'ya sadık kaldıkları sürece bu topraklara sahip olacaklardı. Ama ne zaman sadık kalmazlarsa Tanrı da onları bu topraklarda barındırmayacak, oradan kovacaktı. Tanrı şöyle demişti onlara: "O topraklar benim topraklarım. Ama sürekli olarak size veriyorum. O topraklar artık size aittirler." Evet, Tanrı Yahudi ulusuna bu toprakları verdi ve bu halkın her bir oymağını kendi belirlediği bölgelere yerleştirerek her bölgeye ilgili oymağın adını koydu. Kutsal kitabınızın arkasındaki haritalara bakarak bu oymakların hangi bölgelere yerleştiğini görebilirsiniz. Yine her oymaktaki her aileye de topraklar mülk olarak verilirdi. Ve hiçbir zaman kendisinden geri alınamazdı. Ama yoksul düşüp tarlayı işletemeyecek duruma gelir ya da birkaç yıl üst üste tarladan ürün alamadığı olursa zengin bir komşusu onun elindeki o tarlayı 50 yıl süreyle ipotek altına alırdı. Bu 50 yıllık dönem sona erdiğinde Yahudilerin özgürlük yılı yubil dedikleri 50. yılda o mülk tarlanın asıl sahiplerine geri verilirdi. Bu yasa yoluyla tarla başta hangi aileye vermişse o ailenin soyunda kalmaya devam ederlerdi. Ama 50 yıl çok uzun bir zamandı. Tarlayı rehin veren adam bu sırada orta yaşlı biri ise o zaman büyük bir ihtimalle çoktan göçüp gitmiş olacaktı 50 yıl dolduktan sonra. Eğer adam mülkünü satmışsa bunu yaşadığı sürece kendisi geri alamazdı. Ancak öldükten sonra çocukları geri alabilirdi. Diyelim ki bu adamın zengin bir akrabası var. Zengin bir amcaoğlu. Şimdi zengin amcaoğlu bu adamın yanına gelip yardım etmek ister. Nasıl yardım edecek? Parayı sayıp mülkün üzerindeki ipoteği kaldıracak ve daha 50 yıl dolmadan önce bile mülkü ailesine geri kazandıracak. Evet, Tanrı'nın yöntemi böyleydi. İnsanın zengin bir amcasının, dayısının duası ne güzel olur değil mi? İnsanın böyle bir yakın akrabası olup da insanı içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarması ne büyük bir olaydır. Bu yasa sadece toprak ve mülk ilişkisinde değil ama kişiler bazında da etkin bir yasaydı. Aranızda yaşayan bir yabancı ya da geçici olarak kalan biri zenginleşir. Buna karşılık içinizden bir kardeşin yoksullaşıp kendini ona ya da ailesinin bir bireyini köle olarak satarsa, satıldıktan sonra geri alınma hakkı vardır. Kardeşlerinden biri, amcası, amcasının oğlu veya yakın akrabalarından, ailesinden biri onu geri alabilir. Ya da yeterli para bulursa kendisi özgürlüğünü geri alabilir diye okuyoruz. Leviler 25:47-49'da. Örneğin bir adamın maddi durumu çok kötü olabilir. Tüm malını sattığı gibi ülkede yaşanan kıtlık veya kuraklıktan dolayı kendisi ve çocukları yiyecek bir şeyler bulamamışlarsa ailesini doyurabilmek için kendisini köle olarak birilerine satar. Bu zavallı adam yubil yılı denilen özgürlük yılında yani 50. yıl geçinceye kadar köle olarak kalmak durumundadır. Eğer bir sonraki özgürlük yılı 49 yıl sonra gelecekse adamın işi çok zor olacaktır. Tüm bu yılları köle olarak yaşayacak ve köle olarak ölecektir. Ama zengin dayısı ya da amcası onun bu halini görüp de benim yeğenimin köle olmasını istemiyorum deyip özgürlüğünün karşılığı olan parayı verirse bu kişi özgürlüğüne kavuşmuş olacaktır. Adamın özgür olabilmesi için gereken kefareti bu yakın akrabası ödeyecek ve onu bu durumdan kurtaracaktır. İşte yakın akrabalık görevi olan kurtarıcılık o dönemde böyle uygulanıyordu. Akrabasını kurtaran bu yakın akraba görüntüsü Rab İsa Mesih'i de çok güzel bir şekilde görüntülemektedir. Bizi kurtaran yakın akrabamız, kurtarıcımızdır İsa Mesih. Yeni antlaşmada kefaretten çok kurtuluş sözcüğünün kullanılmış olması bu yüzdendir. Kefaret sadece günahı örterdi, o kadar. Oysa kurtuluş tacı bir beraattır, özgürlüktür. Kurtulan kişi bundan böyle bütünüyle özgür bir şekilde yaşar. İsa Mesih sadece bireyleri değil, tüm dünyayı kurtarmak için ölmüştür. Sizler ve ben yıkıma giden bir dünyada yaşıyoruz. Bu süreç sona erdikten sonra yeni bir yer ve yeni bir gök yaratacak. Rab bizi yıkıma giden bu dünyadan kurtaracak, hiçbir zaman yok olmayacak yeni bir dünyada kendi cennetinde yaşatacaktır. Yani İsa Mesih'e iman eden her insan sonsuz yaşama kavuşur ve ebediyen cennette olacaktır. Rut kitabı kurtuluşun sevgi yönünü ele alıyor. Burada yakın akrabalık görevini yerine getirebilecek bir kurtarıcı duruyordu. Ama onun bu işi üstlenme zorunluluğu yoktu. Böyle bir şey yapmaya mecbur değildi. Gerçekten de Boğaz'dan daha yakın başka bir akrabası daha vardı ama bu kişi elinde bu fırsatı olduğu halde bu fırsattan yararlanmak istemedi. Rut'u umursamazlıktan geldi ama Boğaz Rut'u seviyordu. İşte önemli ve fark yaratan nokta burasıdır. Tanrı da bizi kurtarmak zorunda, mecburiyetinde değildi. Bizler her birimiz kayıp günahlılardık ama Tanrı bizi kurtarmasaydı bile o halen adil ve kutsal bir Tanrı olacaktı. Ama o bizi sevdi. Bu nedenle kefaret yoluyla kurtuluş gerçekten bir aşk, bir sevgi hikayesidir. Moavlı küçük kadın Rut ile Boğaz arasında İsrail ülkesinde yaşanan bir aşk hikayesi burada basit sözlerle dile getirilmektedir. Moavlı Rut şöyle konuştu. Üstelik bana adamların bütün biçme işini bitirinceye kadar onlarla birlikte kal dedi. Naomi gelini Rut'a kızım, onun kızlarıyla gitmen daha iyi. Başka bir tarlada sana zarar gelebilir dedi. Böylece Rut arpa ile buğday biçimi sonuna kadar Boğaz'ın hizmetçi kızlarından ayrılmadı. Başak devşirip kaynanasıyla oturmaya devam etti diyor. Rut 2. bölüm 21-23 ayetler arasında. Bütün bunlar 6-7 hafta kadar devam etti. 6-7 hafta boyunca her gün öğleden sonra Boaz'la Rut'u Betlehem'e birlikte girerken görürdünüz. Betlehem'de başka kimleri görecektik? Anımsıyor musunuz? İsa'nın doğumundan haberdar olup onu görmeye gelen yıldız bilimcileri, çobanları ve Yusuf ile Meryem'i görecektik. Ama ileride. Rut'la Boaz birlikte gidip geliyorlardı Betlehem'e. Artık birbirlerine aşıktılar. Herhalde herkesin de bu sevdadan haberi vardı ve kasabamızın delikanlısı sonunda gönlünün sultanını buldu diyorlardı. Belki de Rut'un kaynanası Naomi her gün öğleden sonra Rut'la Boaz'ın birlikte dönüşlerini pencereden bakıp görüyor ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Rut'un kurtarılması, özgür edilmesi gerekiyordu. Boaz Rut'a aşıktı ve onu içinde bulunduğu yasal bağlısından kurtaracak ve özgür edecekti. Aynı Boaz gibi bizi seven ve bizi kurtarmak için yaklaşık 2000 yıl önce yeryüzüne gelen bir kurtarıcıya sahip olmak ne büyük bir ayrıcalıktır. Bu kurtarıcımız İsa Mesih'tir.